أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحثımız معادن tasvirlerindedir. Bir maadi cismane tasvirleriydi, onu geçirdi. İkinci tasvir maadi ruhani. Bir takım düşünürler, filozoflar, özellikle bu maadi ruhaniye kayıl olan felsefi ağırlıklı olan insanlardırlar. Bunlar da sadece maadi ruhaniye kayıl olmuşlardır. Bunlar demişler ki maad, yani insanın ruhsal halinin, ruhunun Hak Teala'nın huzuruna gelmesidir. Ve ruh da soyut, madde üstü bir varlıktır. Ve dolayısıyla kıyamette bu ruh artık beden, maddi bir bedenle değildir. Niçin maddi bir bedenle değil? Diyor ki zaten diyor ruhun maddi bedenle beraber olması dünya hayatında gerekiyordu. Çünkü dünya hayatındayken insanın ruhu henüz o tekamül etmemiş merhalesinde, çocukluk merhalesindeydi. O çocukluk merhalesinde tek bedensiz varlığını sürdüremiyordu. Bedensiz işlerini göremiyordu. Allah Tebareke Teala bu çocukluk merhalesinde olan ruha merhametinden dünyada fiziki bir bedeni ata eyledi. Dedi ki git o bedende artık olgunlaş, büyü, kemale er. Bu da insanoğlu da dünyada geldi bu bedeni kullanarak tekamülüne, ruhi tekamülüne ermeye başladı. Ve bir merhaleye ulaştı ki artık bu varlığını sürdürmesi için ve kendi işlerini görmesi için artık bu fiziki maddi bedene bir ihtiyacı kalmadı. Zaten öyle olduğunda da insanın ölümü gerçek. Ölüm nedir? Ölüm ibarettir bundan ki artık fiziki bedene ihtiyacı kalmayan bir ruhun fiziki bedeni bırakması, ondan yüz çevirmesi, ona itina etmemesi, ona sırtını dönmesi. Çünkü artık diyor sana ihtiyacım yoktu ki, sen bir aracıydın bana, benim bir takım kemallara ermeme. Hala ki bu kemalları yakaladım, sensiz de ben işimi görebilirim, sensiz duyabiliyorum, sensiz görebiliyorum, sensiz düşünebiliyorum, sensiz bütün kendime ait olan işlerimi yapabiliyorum, zevkimi, sefamı sürebiliyorum, yani hazzımı nimetlerden alabiliyorum, az edeyim, artık sana bir ihtiyacım yok. Ey beden, bedeni bırakıyor, bedeni bıraktığında da artık bir tabiat dünyasından, madde dünyasından çıkıyor, hangi aleme geçiyor? Bir üst seviye olan mücerretler alemine, soyutlar alemine, o madde olmayan bir aleme geçiyor. O alemde de zaten madde yok, kitabı maddeye, ama hem bunun ihtiyacı yok maddeye, hem o alem madde alemi değil. O üst bir alemdir, üst kademedir. Orada varlığını orada sürdürüyor. Ve o üst kademeden de Allah'a dönüyor, maada geliyor, kıyamete geliyor. Dolayısıyla kıyamette bu ruh, artık ki bedene ihtiyacı olmayan bir ruh, kendi başına müstakil olan bir ruh, Allah'ın huzurunda hesabını, kitabını veriyor. Ve artık bu kemale eren ruh ya bedensiz saadetini yaşıyor veyahut da bedensiz acısını çekiyor. Ve insanın kemale ermesi için, yani saadetli olabilmesi için diyorlar ki insan ruhunun İki yönü var. Bu iki yönü gelişmesi lazım. Kemale ermesi lazım. Bir, nazari boyutu, yani bilgi boyutu gerek gelişe. İnsan bu dünyada Allah Tebareke ve Teala bu bedeni insana verdi ki insan bu bilgi boyutunu geliştire. Yani ne? Yani varlığı A'den Z'ye kadar varlığın başından sonuna kadar varlığı olduğu gibi hakikatini anlayan erinil eşya kemahi varlığı olduğu şekilde tanıyabilen ne nedir her şeyi bilen bilgisi varlıklara mutabık bir bilgi olan bu nazari boyutunun kemalıdır. Eğer bir ruh dünyadayken böyle bir hikmeti, böyle bir bilgiye ulaşıyorsan dünyaya gelmesinin de amacı budur. Bu bilgiyi eğer toplayabiliyorsa, alabiliyorsa varlığı, yani Allah'ın varlığını, Allah'ın yarattığı varlıkları, alemlerini, kademelerini, her şeyin ne derecede olduğunu olduğu şekilde anlayarsa, işte bu ruh nezeri boyutuyla artık saadet ehlidir. Bu ruh kemale ermiş boyutuyla. Bir de ameli boyutuyla ruhun bedenine verilmesinin bir faydası budur. Ameli boyutuyla kemale ermesidir. Ameli boyutuyla kemale ermesi nedir? Yani bir takım fazilet sayılan sıfatları bu ruh beden vasıtasıyla kazanmasıdır. Burada mesela diyelim ki bu bedenle çalışacak tembellik vasfını atacak mesela. Çalışkan bir ruh mesela haline alacağım. Bu mesela diyelim ki bu bedenle fazilet sayılan cömertlik vasfını alacak. Fazilet sayılan af vasfını alacak, merhamet vasfını alacak ve böyle. Yani ruhun saadetli kemali ibarettir bundan ki hem ilmen ilmi kamil olmalı ve hem de nefsani vasıflardan açısından da temiz ve fazilet sayılan donanımları ruhuna yerleştirmesi, özellikleri, melekeleri oluşturması. Bu bedenle Allah Teala bu ruha verdi ki bu bedeni çalıştırsın. Bu çalışma sonucunda bu melekeler bunda oluşsun. Güzellik, hayır melekeleri. Meleke yani, yani o ruhun içerisinde, yani ruhun rengi, hakikati öyle bir şey olsun ki artık o vasıf onun zatına yerleşmiş olsun. İlk başta mesela örneğin bir insanda eğer korkaklık vasfı varsa, ilk başta mesela biraz korkuyor, his var içerisinde, korku hissi. Öyle ki yavaş yavaş başlıyor bu korku hissini yenmeye ve bu az edeyim ki korku hissini yenmek hareketleri neyse önerilen bunları ahlaki olarak bedenle bunları yapmaya başlıyor. Mesela kendisini karanlık yere gidiyor, bazen tek kalma, bazen bu gibi şeyler ki yavaş yavaş bu korku hissini yeniyor. Artık bir zaman kendisini hissediyor, bakıyor, dönüyor, bakıyor ki ya eskiden bir korku hissi vardı bunun içerisinde ki de bir şeyler endişe geliyor, korku endişesi bunda oluşuyordu ama şimdi hiç böyle bir kaygısı yok. Yalnızlıktan da korkmuyor, karanlıktan da korkmuyor, düşmanın karşısında durmaktan da korkmuyor, savaştan da korkmuyor ve korku hissi gelmiştir. Ama bu fazilet oluyor. Demek ki fazilet sayılan bu melekeyi ruhta nedir? Tedricen oluşturuyor. Aynen bir insanın mesela diyelim ki şoförlük melekesini oluşturması. İlk başta şoförlük yapamıyor mesela direksiyonda korkuyor. Ama yavaş yavaş bunu temrin ediyor bedeniyle çalışıyor. Şimdi artık öyle rahat rahat artık bu meleke oluşmuş ruhunda. Ruh bu şeyi rengi almıştır, bu kabiliyeti almıştır. Hiçbir endişe duymadan bunu yapabiliyor mesela meleke oluşmuş. Bu melekede eğer dediğim gibi fazilet yönünde olursa bu ruhu mesbud eder. Ama eğer rezilet yönünde olursa, bir de ruhun kötü alışkanlıkları, bu kötü alışkanlıkları, kötü vasıfları kendisinde meleke ettirirse bu dünyadaki hareketlerine, bu ruh da kıyamette ne yapıyor? Artık o melekesinin, kötü melekelerinin acısını yaşıyor orada, onun çilesini çekiyor. Bilgisizliğinin acısını yaşıyor. Çünkü varlık alemi dünyadayken bilmedi. Yani nazari boyutundaki yanlışı, cehaleti, ameli boyutundaki güzellik yerine çirkinlik melekelerini ruhuna kazandırması sayesinde, neticesinde bu insanda kıyamette ruhen bu acıları yaşıyor. Dolayısıyla diyorlar ki velhasıl maat insanın ruhunun mahşere gelmesidir kazanımlarıyla birlikte. Ne kazanımları? Ya saadet kazanımları ki ilmen ve amelen, ilmen ilim ve amelen de fazilet sayılan yani vasıflar veyahut da rezilet sayılan özellikleri gelmesidir ki cehalet ve cehalet gibi kötü sayılan vasıflar. Bu ruh böyle mahşere gelmesi budur. Yani mahşer ruhun maat ruhun mahşere gelişidir. Zaten ruh bedeni dünyada bırakıp gidiyor. Dolayısıyla kıyamet maat sadece ruhanidir. Yani ruhun haşredileceği bir yerdir, bir alandır. Ruh kendi kazanımlarıyla orada ya saadetli veya da şegavetli oluşur.
Bu
şimdi bu insan kendisi eğer melekeleri güzel ise bu adam kendisi artık bu güzel melekelerle mahşere gelecek. Bu kendisi saadet ehlidir ve aynı zamanda mümkündür şefaat ehlidir, şefaatçi de olabilir. Yani bu açıdan eksikleri olanlara bu katkı sağlayacak. Ama eğer rezalet vasıflarıyla gelmişse, madem ki bu vasıflar ondadır, bu vasıflar ona acı verecek. O vasıflar bunu incitecek, ısıracak, bunu az edeyim ki çile çektirecek. Ta bu vasıflardan kurtuluncaya kadar. Bu vasıflardan kurtulması iki şekilde olabilir. Bir, orada bu vasıf bunu o kadar inciter, zayıflar, her incitmede zayıflar, sonu yok olup gider. Yani azabı biter öyle. Yani ya da ki yok, az edeyim ki bir şefaatçinin şefaatiyle o bir gücü olan Allah katında makam sahibi olan bir insan bunun bu rezilet boyutunu siler. Yani formatlayar ruhtan, bunu alar. Ruhta mesela aynen bir mikrop yerleşmiştir bunu. O mikrobu çekip çıkarma gücü bunun kendisinde yoktur. Ama o şefaat ehli o mikrobu onun ruhundan alıyor. O ruhu alınca bu ruh artık o kendisinde o rezileti görmüyor. Bakıyor ki bende yok daha. Aynen az edeyim ki bu dünyadaki ben dediğim bir insanın hasta mikrop bedenini mikrop almış olan bir bedene ilaç vererek o mikrobu yenmek gibi. Yani dolayısıyla bu dünyada fazileti kazanmadan oraya giden bir insan mutlaka kendisi açısından çiledir. Kendisi bundan kurtulamaz. Çünkü kendi hakikati odur. Meğer ki ya bu çilesi bilahare yaşayarak bitsin berzak aleminde yahut da aynen bir mikrobun ömrü var mesela o mikrobun ömrü bittikten sonra o hastalık da bitmiş olur. Veyahut da ne? Bir ilaç mesela diyelim mikrobun öldürüldüğü gibi ya mikrobun çıkarıldığı gibi bedenden bir şefaatçinin ve bunun bedeninle, bunun ruhunla o rezileti yok etsin veya çıkarsın, alsın mesela. Formatlasın o rezileti, ondan alsın. Bu şekilde olursa o ruh kurtulur. Yani velhasıl bu dünyada kendisini arındırmadan oraya giden acıdır. Mutlaka arındırarak giden de la ela inne evliyallah la havfun aleyhim ve la hum yehzenun. Allah'ın evliyalarında ne korku var ne de ki hüzün. Niye? Çünkü dönüp kendilerine bakıyorlar ki kendilerinde hüzüne menşe olacak, korkuya menşe olabilecek herhangi bir şey eksik bulmuyorlar kendi hakikatlarında, ruhlarında. Hep nurdur, hep görüyorlar ki sağlıktır, afiyettir. Sağlık, afiyet içerisinde olan bir insan artık niye neden korkacak? Korku bedeninde bir mikrop taşıyan bir insandır ki korkuyor ki bu mikrop bana ne yapacak mesela? Öyle. Ki aynen mahşere gelen ruhtaki özellikle odur. Bu denilen şey doğrudur. Yani insanın ruhu bu nazari boyutuyla, ameli boyutuyla bu dünyada gelişiyor. Ama bunun eksik yönü budur ki, bu görüşün sadece bunu sanıyorlar ki, bu ruhun bu boyutuyla gelişmesi artık ruhu bedenden müstağni kılıyor. Yani ölümden sonra bedensiz bir ruh farz ediyorlar. Oysa ki öyle değil. Ölümden sonra da yine bedenlidir. O beden de yine bu şahsın kendi bedenidir ama ne inki fiziki bedendir. O berzak bedenidir ya kıyamet bedenidir. Burayı da okuyalım hemen bakalım inşallah. Daha sonraki diğer görüşe geçelim. Maade ruhani, ikinci tasvir maadla ilgili ruhani maaddır, ruhsal. Bertebik'in nezeriye maadi insan sırfen ruhaniyiz. Bu görüşe göre insanın maadi yalnızca ruhanidir. Büsyari ez filosofani ki bitecerredur ruh etikaddaren. O filozofların birçoğusu ki ruhun mücerred olduğunu itikatları var, kav diyorlar ruh mücerreddir. Ezin didgah canibdari mikunen bu görüşü dem taraftarlık etmişlerdir. Der nezerin guru ruh insan ezun ruh der dünya ba beden maddi hemrah mi gerdet. Bu görüş bu grubun nazarında insanın ruhu dünyada bu açıdan maddi bir bedenle beraber oluyor ki ta ba tedbir on be pareyi ez ehtabı hud des yabet ta bu bedeni tedbir ederek kullanarak bir takım hedeflerine ulaşabilsin. Yani niçin dünyada bedenlidir? Çünkü bu bedeni kullanıyor ve bununla bir takım hedeflere ulaşacaktır. Ve bir berhi kemalat yani ve bazı kemallere de ulaşsın. Ki cüz ez in rah des yafteniniz nair şevet ve bir takım kemallar ki bu bedensiz onlara ulaşmak mümkün değil, onları bu beden vasıtasıyla nail olsun, onlara ulaşsın. Onun için bedene Allah buna vermiş. Beden Allah'ın bu ruha vermiş olduğu bir nimettir. Aynen mesela diyelim ki çocukluk döneminde Allah Teala çocuğa süt veriyor yemek olarak. Ona katı yemek verirsen o öler mesela. Şimdi bizim ruhumuz da bunlar diyorlar. Aynen dünyadayken yani o çocuk konumundadır, çocuk bir vaziyetindedir. Bu ruhu eğer Allah Teala bedensiz yaparsa ruh varlığını sürdüremez. Kaybolar, yok olar. Ama Allah Teala bu ruhu bir bedenle beraber ediyor ki o çocukluk dönemini aşsın. Yani pes ez büsûl bi kemalatı metlubu hud diger niyazı bir beden nedara. Diyor ki o kendi matlub olan aradığı kemallarına ulaştıktan sonra artık bedene ihtiyacı kalmıyor. Derin halet meğer ki ruh müdehet. Böyle olunca da ölüm gerçekleşir. Ve nefs-i mücerred berayı hemişe ve soyut olan ruh, mücerred olan ruh daha sürekli olarak, daimi olarak, ebedi olarak kalbudu maddi hud ve cihani tabiat ile tekmik olan artık o maddi bedenini ve tabiat alemini terk ediyor ve bir alemi mücerredat mi peyvendet ve mücerredler alemine artık kavuşur, onlara ulaşır, onların bir parçası oluyor. Ve ta ebed derunca bakiyiz. Artık çünkü böyledir, artık bu madde tabiattan çıkmıştır. Artık bu, arz edeyim ki, mücerred alemine ulaştı. Artık orada kalıcıdır artık. Çünkü mücerred aleminde de ölüm yoktur orası. Zaten ölümü de gerçekleştiren bu tabiat alemiydi. Oraya gitti, orada ebedi kalıcı oluyor. Der nezerin guruh, bu grubun nezerinde saadet-i nefsi insanı der guruh-i anes. Bu insanın nefsinin mes'ud olması buna bağlıdır ki kuvve-i nezeri ve ameli on bir mertebe-i kemal resen. Onda Allah Teala'nın koymuş olduğu nezeri güç ve ameli güç kemaline erişsin. Nezeri güç neyin kemal edilir? Kemal-i kuvve-i ameli. Ameli gücün kemal nedir? Der eser-i husul-i melekat-i ahlaki fazilet amiz. Aslında bu yani saadetli kemal. Saadetli kemale ameli saadetli olarak ameli gücün kemale erişi nedir? Budur ki insan o ahlaki fazilet sayılan melekeleri hasil etsin. Ve perhiz ez her konu ifrat ve tefrit hasil bir şey. Evet, bu diye bu meleklerin hazır olması ve her türlü ifrat ve tefritten, yani hareketlerinde aşırılıklardan ve geri kalışlardan uzak durmakla bu ameli gücün saadet kemaline ulaşmış olur. Ve kemale kuvve-i nezeri ve kuvve-i nezerinin saadetli boyutunun kemali der giro-i yaftenin marifeti kamil, kamil bir marifeti elde etmektir. Bir nizami alem, alemin düzenine. Ezbari Teala, Hak Teala'dan başlayarak tam merati bir payinteri hesti eski varlıkların en aşağısına kadar ki arz edeyim ki Hak Teala'dan başlayarak bütün Allah'ın yaratmış olduğu bütün varlıkları olduğu gibi tanımak. Yani seyri ilmi yapmak. Sedr-ül Mutellihim kendi felsefesini Esfar-ı Erbe'e, dört sefer diye adlandırmış Esfar-ı Erbe'e. Esfar-ül Erbe'atil Akliye. Dört aklı hareket. Dört aklı sefer. Bir, yani bu hikmet-i nezeriyenin, hikmet-i nezeriyenin kemalı budur. Hikmet-i nezeriyenin kemalı diyor ki Sedr-ül Mutellihim. Ancak bu akli dört seferi yapmakla olur. Birinci sefer, az edeyim ki mahlukudan başlayarak hakka ulaşmak. Yani mahluku tanımaya başlayıp buradan başlayıp buradaki marifeti başlayarak az edeyim ki buradaki, çünkü insanın ilk marifeti kendi etrafındaki mahlukatından, yani bu hislerden oluştuğundan dolayı bu marifetle başlayarak hakka gitmek. Bu bir. İkincisi, Hak Teala'nın kendisinde aklı sefer etmek. Yani Allah'a marifet sağlamak. Allah'ın sıfatları ve isimleri konusunda bu bir kamil marifete sahip olmak. Bu ikinci sefer. Üçüncü sefer nedir? Üçüncü sefer budur ki Hak Teala'yı tanıdıktan sonra tekrar Hak Teala'yla birlikte onunla beraber dönerek Allah'ın yaratmış olduğu bütün alemleri akli olarak seyretmek. Yani Allah'ın yarattıklarını Kavs-ı Su'ud'dan yukarıdan başlayarak Kavs-ı Nuz'un aşağısına kadar iniş yapmak ama Allah'la beraber bütün alemleri tanımak. Bu da üçüncü sefer. Dördüncü sefer nefsini tanımak ve bu nefsi tanıyarak maada, bu nefsi kıyamete, maada götürmek, yani maad alemini tanımak. Nefsin tanınması ve nefsin maadını, Allah'a dönüşünün tanınması, bu şekilde bu dört tane sefer yaptığında, yani bu alanların tamamına marifet elde eden bir insan, bu hikmeti nazari veyahut da kuvve-i aklenî, nefsin nazari gücünün kemalını elde etmiş olur. Ameli nefsin ameli gücünün kemalı da, yani saadetli olmasının kemalı budur ki fazilet sayılacak bütün vasıfları davranışlarıyla, düşünceleriyle, vasıflarıyla, ruh haletleriyle onları sağlamak. Bunları da tamamıyla mükemmel Allah'ın vasıflarına uygun bir vasıflar kendisinde oluşturduktan sonra bunu da kemale erdirmiştir. Bu insan artık saadet ehlidir. Bir de nefsin menfi yönde kemale ermesi var. Menfi yönde kemale ermesi de budur ki bu nefis bu kemalları edinmeye, bilgi yerine cehaleti koya, fazilet yerine razileti koya, bu nefis de yine kemale eriyor ama bu sefer ne de kemal ediyor? Eksi yönde kemale ermiştir. Bu eksi yönde kemale eren nefs de acı çeken nefs olacak. Böylece arz edeyim ki bu da maad-ı ruhani. Ama diyor ki muhakkik olan kelamcılar ve muhakkik olan, mütealli olan filozoflar ve keza irfan arif olan şahsiyetler nezerinde maat hem cismanidir hem ruhani. Ne fakat cismanidir ne de fakat ruhanidir. Niçin? Diyor ki, çünkü diyor ki biz insanın hakikatine baktığımızda görüyoruz ki insanı insan yapan sadece ruhu değil. İnsanı insan yapan sadece cismi değil. İnsan, ruhun ve cismin ikisinin beraber oluşundan ortaya çıkar. İnsan nedir? İnsan bir varlıktır ki hem ruh boyutu var, hem ruhun özellikleri onda var, ruhun boyutları yani ruhuna ait ne varsa onda var. Hem de cismi var, bir heyeti var, şekli var, bir bedeni var, bedensiz değil. Dolayısıyla insanın hakikati iki boyutludur. Cismanidir ve ruhani. Şimdi kıyamet nedir? Kıyamet de ibaret, yani maad nedir? Maad ibarettir ki insanın hakikatinin Allah'ın huzuruna gelip hesap vermez. Maad budur. Bu insan ki iki boyutluydu, bu insanın Allah'ın huzuruna varması, hesabını vermesidir. İnsan tek boyutlu değildi ki dünyada, tek bedenden ibaret değildi ki, tek ruhtan ibaret değildi ki bunu tek olarak oraya Allah'ın huzuruna götürelim ve o orada yaptığının sonuçlarına ulaşabilsin. Bu maat, yani bu insanın kendisinin Allah'ın huzuruna varmasıdır. İnsanın kendisi nedir? İnsanın kendisi ruh ve bedendir. Dolayısıyla maadın gerçekleşmesi de hem ruhla olacak hem bedenle. Ne tek ruh ne de ki tek beden. Her birisini tek ele aldığımızda insanın yarısını ele almışız. İnsanın bütün olarak, oysa ki Allah Teala diyor ki bu insan gelecek. Yani insan bütün kendisi gelecek. Dolayısıyla hem insanın ruhu ve hem bedenin maada gelmelidir. Ama diyor elbette bu iki boyutun birbirine mukayesesi yapıldığında hangisi daha önemli unsurdur? Evet, insan iki boyutludur, maddedir ve ruhtur. Ama bu insanın hakikatinin kaçta kaçı, yani diyelim böyle eğer rakama vursak, kaçta hakikatinin kaçta kaçına ruhu tekabül ediyor, kaçta kaçına bedeni tekabül ediyor? Veyahut da hangisi daha önemlidir, daha asıldır? Diyor, elbette baktığımızda görüyoruz ki ruh daha önemlidir. Asıl insanın hakikatinde ruh boyutu temel oluşturuyor. Beden ruhun bir fer'idir, teferruatıdır. Ama teferruatı olmasına rağmen o ruhani maadı tasvir edenlerin sandığı gibi geçici bir boyut değil. Ruhani maad sanıyordu ki, diyordu ki beden geçici bir boyuttur, bir alettir. Ruh bedene geçici olarak ihtiyacı var. O da budur ki ta kendi kemaline ulaşsın. Kendi kemaline ulaştığında bedeni atıyor. Elbiseyi çıkar gibi çıkarıyor. Öyle değil. Hayır. Bu ruh beden insanın hakikatinin bir parçasıdır. İnsan insan olabilmesi için gerek bu bedenle beraber olmalıdır. Dolayısıyla her ne kadar bu hakikatin mesela diyelim ki rakama vurduğumuzda diyelim %30'udur. %70'i ruhtur. Veyahut da asıl önemli olan ruhtur. Ona tabi olan bedendi. Ama her neyse geçici değil bu beden. Kalıcıdır. İnsan her zaman bedeniyle insandır. Bedensiz değil. Dolayısıyla diyor ki kıyamete gelince de insan hem bedeniyle geliyor hem ruhuyla kıyamete geliş, maada geliş. Yani haşr hem bedenseldi hem ruhanidir. Ve saadeti ve şegaveti de, hazzı ve acısı da hem beden ruhsaldır ve hem bedensel. Her ikisi vardır. Dolayısıyla az edeyim ki haşr iki boyutlu. Hala burayı okuyalım bakalım fazla bir bilgi daha varsa arz edelim. Üçüncü tasvir maadda, maade cismani ruhani. Cisman ve ruhani beraber. Cemi ez mutekellimani muhakkik. Diyor ki muhakkik olan, tahkik ehli. Gözü burada muhakkik kelimesini koyuyor. Tahkik ehli olan mutekellimlerden bir grup. Ve filosofani müteellih. İlahiyatta derinleşmiş olan filozoflar. Bu müteellih kelimesi öyle. Yani yukarıdaki o tek ruhu savunanlar müteellih değillerdi. Felsefeyle uğraşıyorlardı ama felsefede öyle pişkin değillerdir yani çok yani müteellih olan, yani ilahiyatta derinleşen. Benim baveren ki bunlar bu konuya inanıyorlar ki maadi insan hem cismani ve hem ruhani. İnsanın maadi hem cismanidir hem de ruhanidir. Aşağıda dipnotta tasavvuf ehlinden de diyor bu konuda aynılar ve muhakkik fakihler, kelamcılar. Hem ehli sünnetten birkaç tane örnek veriyor. Mesela diyelim ki Gazali, Ka'bi, Halimi gibi. Hem de Şia'nın mesela önde gelen kelamcılarından örnek veriyor. Şeyh Mufid, Şeyh Tusi, Seyyid Murtaza, Muhakkik Tusi, Allame-i Hilli. Mesela Şeyh Tusi, yani Şeyh Tusi fakih. Şeyh Tusi, iki tane Şeyh Tusi var Şia'da. Bir Şeyh Tusi denilen, yani fakih olan Şeyh Tusi ki Necef Havzası'nı Kur'an'dır ve tek başına Şeyh Tusi denildiğinde o akla geliyor. Bir de Şeyh Tusi'ye mütekellim var, Nasreddin Tusi. Bu da yine Şia'nın bu kelamcısıdır, bir felsefecisidir arz edeyim ki. Bu da büyük şahsiyetti bu. İran'da daha çok kalmış, Merak'a resethanesini kuran şahsiyettir arz edeyim ki. Her velhasıl ister kelamcılarından, ister fakihlerinden Şia'nın o muhakkik fakihleri ve keza muhakkik kelamcıları, Ehl-i Sünnet'in de yine muhakkik kelamcıları her iki boyutlu, yani cismani ve ruhani maddi savunurlar. Nakofte peydas ki, in nezariye camiye do nezariyeyi pişin. Yani maadi sırfen cismani ve maadi sırfen ruhaniye. Diyor ki açıktır ki bu nazariye, o iki ilk nazariyenin camisidir. Onların birlikte oluş halidir. Yani tek maadi cismani ve tek maadi ruhaninin beraber oluş halidir. Ezin ruh diyor, böyle olduğu için diyor ki bu maadi ispatlamakta şimdi tek maadi cismaniyi savunan insanlar, tek maadi ruhaniyi savunan insanlar, bunlar kendi anladıkları maadın ispatında bir takım deliller zikrediyorlar. Diyor ki, dolayısıyla ister maadi cismaninin ispatı için, ister maadi ruhaninin ispatı için getirilen bütün deliller bu maadi ispat ediyor. Bu şartla ki, mesela bir eğer birisi bir delil getirir ki maadi ruhani ki, eğer bir delil getirir ki nafi cismani olan, yani maadi ruhaniyi ispat edip cismani ruhadı reddeden bir delilse o bunu ispat etmez. Az edeyim ki ama tek ispat edici olan, nef edici olmayan, tek maadi cismani ispat eden, tek maadi ruhani ispat eden ama karşı tarafı reddetmeyen, onu şey etmeyen, nafi olmayan, onu reddetmeyen deliller aynı zamanda bu maad-ı cisman ve maad-ı ruhaninin birliktekisinin delilidir. Yani bunu ispat ediyorlar. Ezin ruh mitevan temamı delaili ondura. Bu yüzden denebilir ki o iki nezaryenin bütün delilleri beynvanı delili versedin nezariye der nezariyet. Bu nezariyenin doğruluğunu ispat etmek için delil olarak sayabiliriz. Bir ibaretir o şente, başka bir tabirle. Her delili ki bir nef'i yeki ez duter nezariyi imad cisman ve imad-ı ruhani ikan-ı şifat. Her bir delili ki o iki nezariyeden, yani maad-ı cismaniye, maad-ı ruhaninin ispatı için ikame olunur, onun yararına delil getiriliyor. Ve mütezemmin inkar nezariyi digerine başar ve karşı nezariyeyi inkar etmeyi, reddetmeyi de içermiyor içerisinde. Bu delil, delili ber teyidi didgahi cami. Bu aynı zamanda delildir. O ortak cami olan, ikisini birleştiren görüşün delili sahibidir. Yani cismani ve ruhani, bu delil maad kaid. Bu maad ruhani ve maad cismanın birlikte halinin de aynı zamanda delili sayılacaktır. Peki bu maadın niçin dedik? Yani demin arz ettim. Niçin biz diyoruz ki maad hem cismani hem ruhani olacak? Gerekçesi bak bir diyor ki bunun gerekçesi şuna bak, biz insan hakikatine ne diyoruz? Bu insan kıyamete gelecek. Bu insan nedir? Bu insan hem ruhtur hem beden. Ruhsuz tek beden değil, tek cisim değil. Bu yüzdendir ki maad da ikisi olacak. Ber esas didgah-ı ahir. Bu son görüş gereği Adem'i der ahiret ba vücudu cismani, ruhani huzur miyamet. İnsanoğlu ahirette hem cismi ve hem de ruhani varlığıyla huzur var olacaktır. Allah'ın huzuruna çıkacaktır. Ve hayat-ı uhrevi, o hayat-ı dubudiz. Onun ahiret hayatı iki boyutlu olan bir hayat olacaktır. Mebnai şenahti, bu tabir, bir marifetin temeli indidga haman eski. Mebnai şenaht, insan, mebnai insan şenahti indidga haman eski, bahsi ma ezekkel insan bi onun encamid. Bu insan şenahti, mebnai insan şenahti indidga haman eski. Bu cümle biraz şeydir yani, az edeyim, doğru bir cümle kurmamışlar. Aslında mebnai indidgah hemen insan şinahti eski ma ez hakkat insan bi on ancam bahsi ma bi hakkat insan bahsi ma ez hakkat insan bi on ancam et, böyle demesi gerekiyor. Bu görüşüm temeli o insan marifetidir ki bizim insanın hakikatini anlamaktaki bahsimiz oraya varmıştır. Bu görüşün temelinde insana dair marifetimiz, bilgimiz yatmaktadır. İnsan mevcudu sahatis, insan iki boyutlu olan bir varlıktır. Ki ez dubodu cismani ve ruhani feraham amedi. Ki iki boyuttan, cismi ve ruhani boyuttan oluşmuştur. Bi guneyi ki her du der hakkatu dehilen. Öyle ki bu her iki boyutta insanın hakikatine oluşmakta dehildirler, müdahildirler. Yani her ikisi de etkindirler. Ve Çin'in niski yeki mesela boğdu tismani cembeyi harizet. Bel. Ve Çin'in niski böyle değil ki yeki. Bu iki boyuttan birisi. Örneğin ne? Mesela boğdu cismani, insanın cismani boyutu cembeyi arizi ve müvekkati taşır. Sadece bir ariz olan ve geçici olan boyut olsun. Hayır. As insanın zatının bir parçasıdır. Neyin ki insana arız olan özelliklerden birisidir. Ve geçici olan özelliklerden birisidir. Elbette bu ruhani insan. Elbette ki diyor ki her ne kadar insanın zatının içerisinde hem cisim olmak var hem ruh olmak var. Ama insanın ruhani boyutu yani ruh boyutu der mukayese basaheti cismani. O insanın cismani boyutuna mukayeseyle ez noy esaret berhurdar ez. Daha esil olma bir çeşit esalet özelliğine sahiptir. Yani temel olma özelliğine sahiptir. Ama fer'iyyeti boğdu cismani, ama insanın cismani boyutunun ruhuna nispeten fer olması, onun az edeyim ki bir fer'i budağı sayılması, lüzumen bir mehneyi hurucu on ez hakkat zati adaminiz, zorunlu olarak bu anlamı ifade etmiyor ki, yani insanın her ne kadar cismi boyutu fer'idir ama bunu ifade etmiyor ki bu cismi boyutu insanın hakikatinin dışındadır. Sadece bir vasıftır, bir arizdir. Öyle değil, hayır. Her ne kadar ruh daha asıldır, daha temeldir ama cisim de insanın hakikatinin bir parçasıdır. Zatının bir parçasıdır. O cisim olmaksızın insan olamaz. O yüzden insanın kıyamete gelişi hem ruhu ve hem cismiyle olacak. Benaberin eğer her du cenbeyi cismen ruhani ra der zat insan dekil bidanem. Buna göre eğer her iki boyuttaki cismi ve ruhani o boyutunu insanın zatında dekil olduğuna inanır, zatın bir parçası olduğuna inanır, kabul ediyor isekse çare-i cüz pezerişi maad cismen ruhani ile kaimdaş. Bu yüzden maadın hem cismani ve hem ruhani olduğunu kabul etmekten başka bir seçeneğimiz söz konusu olamaz. Zira huzur-i hakikat her fert. Çünkü her ferdin hakikatinin hazır olması der sarayı ahiret zeruriz. Ahirette gerek her ferdin hakikati gelmelidir. Her ferd kendisinin sonucuna, hayatının sonucuna ulaşması için gerek hakikati oraya gelmelidir. Cira ki der gayrünse eğer insanın hakikati gelmezse haziran der restahiz mucdat et muğayir ba insan hayi ki müddet zaman der dünya bir ser bur der hain bud. Eğer bu insanın hakikati gelmezse o zaman kıyamette hazır olanlar bu dün bir süre dünyada yaşayan insanlardan farklı bir şeyler olmuş olacak. Başka varlıklar olmuş olacaktır. Ve diğer ne mi tevan? Bu durumda denemez ki haman şahsi ki der dünya bu de ez. O insanı ki dünyadaydı. İnek der pişkayla hazırmış evet. Bu Allah'ın huzurunda gelmiştir. ve pağdaş ya keyferi amalı hudura ve kendi yaptığı amellerin mükafatını veya cezasını mi binet alacak? Bu insanın kendisinin ahirete gelmesi için gerek bu insanın hem bedeni gelmelidir hem de ruhu gelmelidir. Aksi takdirde kıyamete gelen bu dünyadaki insan olmaz. Dünyadaki insan değilse Allah ne onu artık ne mükafatlandırabilir ne de ki cezalandırabilir bu dünyadaki insandan dolayı. Lüzumu huzur insan ve tamamı hakikat vücudi hudder ahiret iktiza mukaddim. İnsanın bütün hakikatinle birlikte ahirette hazır olması gerektiriyor. Neyi gerektiriyor? Ki maadu, o insanın maadi cismani, ruhani başıdır. Hem cismani olan hem de ruhani olan. İki ezmişe ki hay maadi cismani, ruhani anas ki. Burada da bir başka konuya değiniyor. Sanıyorum vaktimiz de geçmiştir. Aslında burada kalsın inşallah. Sonradan izah ederim. Sallallahu aleyhi ve sellem.